Ayrım 25. Kongo'ya ağıt Jean-Christophe Grange. Sayfa 258. Audrey şişenin kapağını sehpanın köşesine yerleştirdi ve avucuyla vurarak açtı. Tabii ahşap tabakanın kenarı da çizildi. Kasten yapıyor. Kadın polis köpüklü bir yudum aldı, ardından geğirdi. Öneriyi ciddiye bile almamıştı. Gail'in altyazıya ihtiyacı yoktu. Şikayetçi olarak gerçekten uygun bir profile sahip değildi. Sürekli hastaneye kapatılma, kırılgan ruh sağlığı. Öte yandan adli polis Eric Katz'ı çivi adamla ilgili olarak enselemek istiyordu. Yasa dışı psikiyatrlık faaliyetinden değil. Ama temel itiraz başkaydı. Katz'ı büyücü katille ilişkilendiren kanıtlar da özenle derlenmiş gazete küpürleri, Ann Simone adına açılmış hasta dosyası, kurbanların öldürülmelerinden önce kaydedilmiş adresleri yasa dışı bir aramayla elde edilmişti. Eğer iki fantomet, dipnot, George Shirley tarafından yaratılmış 52 romandan oluşan gençlik serisi, suçlu bulunmak istemiyorlarsa en iyisi bu kanıtları unutmalarıydı. Onu tekrar görebilirim ve ondan DNA örneği almaya çalışabilirim. Gerçekten yavrum, bir daha söyleyeyim, çok fazla film izliyorsun. O örnekler sayesinde diye üsteledi Gail, onun kimliğini saptayabiliriz. Genetik izler ulusal arşivinde dosyalanmış olması koşuluyla. Ayrıca ben adamın böyle bir kaydı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu adam kimliğini değiştirdi. Bunun için iyi bir sebebi olmalı. Audrey ayağa kalktı. Mekini kapatmadan önce yeniden ellerini sildi. Ben gidiyorum. Sen de uyumaya çalış. Gail bir sıçrayışta ayağa kalktı. Hepsi bu kadar mı? Burada bırakıyor muyuz? Yarın devam ederim. Bu arada evden dışarı çıkma, kimseyi arama. Bir gün daha bu duvarların arasında kalma düşüncesiyle Gail sıkıntıdan boğulacak gibi oldu. Ya yalan söylediyse diye bir anda sordu. Her konuda yalan söylediğini biliyoruz. Ben Üsseno'dan söz ediyorum. Ya Yunanistan'daki kazada ölmediyse, kaçak çalışan bir doktora sahte ölüm belgesi hazırlatmış olabilir. Çocuklarının cesetlerini ve kendisi içinde boş bir tabutu kendisiyle birlikte buraya getirmiş olabilir. Audrey kahkahalarla güldü. Gail tokat yemiş gibi bir hisse kapıldı. Dinle diye bağırdı. Fransa'ya geri döndü, adını değiştirdi ve yeniden muayenehane açtı. Fotoğraflarını gördük. Fizik olarak Katz'ın Hüseyin'oyla hiçbir benzerliği yok. Ya estetik cerrahi? Git uyu diye salık verdi Audrey. Yarın seni ararım. Onda mezar odasının anahtarı var. Kadın polis kapıya doğru yöneldi ama Gail yolunu kesti. Sen ve ben şimdi oraya gidiyoruz. Nereye? Lilas mezarlığına. Anıt mezarın kapısını zorlayarak açarız. Tabutlardan biri boş, bundan eminim. Sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Bırak geçeyim. Gail kımıldamadı. Ervan'la çoktan yola çıkmış olurduk. Audrey çantasının kayışını başının üstünden geçirdi ve teslim bayrağını çekti. Gerçekten can sıkıyorsun. Şu kısacık eteğin yerine bir kot pantolon giy. Dışarısı buz gibi. 61. Bölüm İtalya Gecesi. Luwak için anılarla dolu değildi. Tam tersine tüm hafızası bakir bir halde her seferinde yeniden hayran oluyordu. Bu akşam da mucize yeniden gerçekleşiyordu. Odasının balkonunda oturmuş her şeyi algılıyordu. Servilerin ışırtısını, ardıçların, lavantanın, zeytin ağaçlarının kokusunu, karanlık kazımaya, gıcırdamaya, ıslık çalmaya başladığında doğadaki binlerce sesi, hatta günün ılıklığını havuzun çevresindeki taşlara takılıp kaldığını hissediyordu. Yoksunluk çeken bir müptela'dan, günlerden beri verdiği mücadeleyle aklını bozmuş birinden, 10 kilo eksiği olan bir açtan başka bir şey değildi. Ama şimdi bu hışırtılı ve kokulu uçsuz bucaksız akıntının içinde hiç kımıldamadan sürükleniyordu. Kuşkusuz yemekten önce yuttuğu avuç dolusu ilaçla onu uyuşturmuştu. Marcello'nun tarif ettiği beyaz Fiat Marea'yı bulmak için araba kiralama şirketleriyle görüşmüşlerdi. Şirket yetkilileri araştırma gereği bile duymamışlardı. Bu model 2000'li yıllardan beri üretilmiyordu. Böyle bir arabayı müşterilerine teklif etmeleri söz konusu bile olamazdı. Luwak ile Sophia şu can sıkıcı sonuca varmışlardı. İşini bilen polisler değillerdi. Kuşkusuz silah tacirleri aracı Ballaghino'nun şirketlerinden birinden almışlardı. Basta così. Dipnot İtalyanca o kadar anlamında. Bununla birlikte ertesi sabah yeniden otelleri dolaşmaya karar vermişlerdi. Artık ellerinde yeni bir profil vardı. Mafyaya eşlik eden iri kıyım bir sarışın. Ancak ne gösterebilecekleri bir fotoğraf vardı, ne de tarif edebilecekleri ayırt edici bir özellik biliyorlardı. Ayrıca bu lüks oteller bu eşkale uyabilecek 40'lı yaşlarda iş adamlarıyla doluydu. Hiçbir şey bulamazlarsa aynı akşam Paris'e dönmeye karar vermişlerdi. ''Uyuyor musun?'' Sophia odasının kapısında duruyordu. Şu tuhaf kapıyı vurmadan içeri girme alışkanlığı, Luwak'ın aklına gelen ilk düşünce onu ürküttü. Onunla sevişmeye gelmişti. İkinci düşünce de pek iç açıcı değildi. Onunla barışmak istiyordu. Luwak ona karşı en ufak bir yakınlık hissetmiyordu. Kavgaları, ayrılıkları, çocuklar için verdikleri savaş, bütün sevgiyi, her türlü uyumu yok etmişti. Paylaşabildikleri tek şey Milla ile Lorenzo'ya karşı duydukları sevgiydi. Bunu da bir düello gibi aralarında belirli bir mesafe bırakmaya özen göstererek yapıyorlardı. Aslında Montefiore'nin ölümünden beri karşılıklı öfkeleri bile yerini belirli bir cazibesi olan bir boşluğa bırakmak için yavaş yavaş yok oluyordu. Budist özverisi, eski Yunan filozoflarının ataraksiyası. Birbirlerinin yanında hiçbir şey hissetmiyorlardı ve belki de bu geleceğin onlara uygun gördüğü sürdürülebilir tek şeydi. Maria'yı düşündüm dedi Sophia Luwak'ın yanına otururken, ayaklarını taş balkon korkuluğunun direklerinin arasına sokmuştu. Ağır hareketlerle bir sigara yaktı. Luwak rahatlamıştı. Buraya soruşturmaları hakkında küçük bir sohbet için gelmişti. Bu Maria kiralanmamıştı ve Ballaghino'ya da ait değildi.
Nereden biliyorsun?
Herkes randevuya kendi imkanlarıyla geldi. Babam, Ballaghino ve o yabancı.
Yani?
Tütün kokusu karanlığın raihalarına karışıyordu. Ovanın üstünde yayılan bir kamp ateşinin kekremsi kokusunu düşündü Luwak. Havadaki yanık kokusu ona hep tuhaf bir zevk vermişti. Ölümün kokusu. Ona Maria'yı oteli tahsis etmiş olmalı. Bir incelik göstergesi. Floransa'da oteller müşterilerini kiralık araba bulma sıkıntısından kurtarmak için bazen bu tür tekliflerde bulunurlar. Yarın sabah bunu teyit etmek için otelleri dolaşırız. Kurbağa vıraklamalarıyla kesintiye uğrayan bir sessizlik oldu. Tiz, akordu bozuk ve iç karartıcı bir ses. Luwak şimdi Sophia'nın bu büyük villadaki ortak hatıralarını anımsatmaya kalkışmasından korkuyordu. Ya da daha kötüsü bir sevgi gösterisinde bulunmasından. Aynı can sıkıcılıkta bir başka olasılık daha vardı. Merhamet dolu bir ses tonuyla kokaini bırakması hakkında onu sorguya çekebilirdi. Adeti olduğu üzere Luwak'ın aklına gelebilecek en son cümleyi söyledi. ''Erkek kardeşinle yattım.'' Luwak irkildi ve en sonunda dönüp ona baktı. Tek bir el hareketiyle çizilmiş, mükemmel hatlara sahip, duygusuz bir profil. Ve her koşulda ona hem donuk hem de sert, tam olarak anlaşılması zor bir ifade katan o lanet Asyalı gözleri. Hemen parçaları birleştirmeye çalıştı. Maço erkek kardeşi ulaşılmaz yengesine karşı hep ilgili olmuştu. Onda olmayan her şey Sophia'da vardı. Asalet, incelik, snobluk. Ama bu kaba poliste Sophia'nın hoşuna giden ne vardı? Aslında Luwak onun hoşlandığı şeyleri gerçekten bilmiyordu. Ne zaman diye sordu. Sanki yeryüzündeki tüm boynuzlu kocalar adına konuşuyordu. Geçen Eylül'de. Çivi adam olayının ortasında mı? Sophia'nın sessizliği bir tür onaylamaydı. Hala devam ediyor mu?
Hayır.
Bitti mi yoksa düşünme safhasında mısınız?
Sophia alçak sesle güldü. Bu cevabı kendisinin de bilmediğini söylemenin bir şekliydi. Luwak'a gelince hiçbir yorumda bulunmuyordu. Ayrılmışlardı, Sofia özgürdü ve Luwak bu konu hakkında kıskançlık olarak değerlendirilebilecek herhangi bir şey hissetmiyordu. Her şeye rağmen eski karısının İtalyan jet sosyetesinin parlak ve gürültücü kırklık herifleriyle birlikte olmasındansa onu erkek kardeşinin kollarında hayal etmeyi yeğliyordu. Daha ziyade çocuklarını düşünüyordu. Eğer durum ciddi bir hal alırsa Milla ile Lorenzo her zaman onlara karşı beceriksizce ancak iyi niyetle yaklaşmış olan amcalarını daha sık göreceklerdi. Ervan özellikle sağlam ve samimi biriydi. Onda olmayan her şeye sahipti. Çocuklarının adına Luwak bayrağı devretmeye hazırdı. Kendisi evsizler tarafından işgal edilmiş boş bir binada uyuşturucuyla kafayı bulurken ya da AIDS'e yakalanmak umuduyla kıçını satarken Ervan'ın Gael'in yanında olduğunu, onun çılgınlıklarını dizginlediğini, onu koruduğunu bilmek nasıl hep yüreğine su serptiyse böyle bir ilişkinin de düşüncesi bile onu rahatlatıyordu. Birden gerçekten ne hissettiğini anladı ve bu da onda kusma isteği uyandırdı. Erkek kardeşi tekneye binmişti. Öyleyse o suya atlayabilirdi. Nihayet ölebilirdi. 62. Bölüm. Uzun zamandan beri hiç bu kadar iyi bir akşam geçirmemişti. Bu gece dolaşmasında her şey onu heyecanlandırıyordu. Emma üstten giyinen bu kadının yanında gizlice mezarlığa sızma fikri. Dipnot Emmaüs, evsizlere, eski mahkumlara ve göçmenlere yiyecek, giyecek ve barınma yardımı yapan uluslararası kuruluş. Betondan bir karınca yuvasını andıran ıssız banliyö. Bu sabah Katz'ın peşinde taksiyle geçtiği ve Audrey karşısında ona üstünlük sağlayan sokaklar. Kadın polisin arabası bile McDonald's kokan bir Hyundai'di, gözünde belirli bir egzotizme sahipti. Tek olumsuzluk kıçlarından ayrılmayan iki bekçi köpeğiydi ama her şeye rağmen desteğe ihtiyaçları olabilirdi. Kıyafeti de olayın önemine uygundu. Sadece jimnastik yaparken giydiği siyah eşofman takımı. O Irma Webb'ti. Louis Foyad'ın Vampirler filminin ölüme ve kaosa neden olmak için evlere gizlice giren kadın kahramanı. Ve artık mezarlığa ulaşmışlardı. Ana kapıyı geçtiler ve biraz uzağa park ettiler. Yürüyerek geri döndüler. Ve koruyucu meleklerinin şaşkın bakışlarını umursamayarak hiç zorlanmadan parmaklığa tırmandılar. Birkaç saniye içinde diğer taraftaydılar. Mezar taşlarıyla dolu sessizliğin hüküm sürdüğü uçsuz bucaksız bir düzlük. "Buradan," diye fısıldadı Gael. Gecenin karanlığında mezarlığın tek düzeliği daha da belirginleşiyordu. Aynı iç karartıcı renkte neredeyse birbirinin benzeri yüzlerce mezar taşı, ebedi yatakhane kenti. "Tüm bunlar seni eğlendiriyor ha?" diye sordu Audrey biraz rahatsız bir ses tonuyla. "Seni eğlendirmiyor mu?" Adli polis cevap vermedi. Sonunda üstenoğulları mezar odasına ulaştılar ve ameliyat eldivenlerini giydiler. Yapı Gael'e sabaha göre daha görkemli, özellikle de daha kasvetli göründü. Doğrudan bir tarihi filmden fırlamış gibi duran ferforje kapının üstü iri siyah perçinlerle doluydu. Audrey av çantasını açtı, içinde 30'lu yaşlardaki bu zayıf kadının gık demeden buraya kadar taşıdığı bir yığın alet edevat vardı. "Etrafı dikizle, bekçi ya da gelen biri var mı bak." Gael bütün dikkatini ağaçlı yollara, haçların arasındaki karanlık bölgelere vererek söyleneni yaptı. Taş ormanı ona buz gibi ve duygusuz bakışlar atıyordu. Bu sırada Audrey alçak sesle küfürler savurarak kilidi kurcalıyordu. Sinirlendikçe gitgide daha az temkinli davranıyor, sertçe çantasının içine fırlattığı gereksiz aletlerden kling klong diye gürültülü sesler çıkıyordu. Gael'e bu gürültüler sanki çevre yolundan duyuluyormuş gibi geliyordu. Sonunda adli polis boğuk bir inilti çıkardı ve kapı açıldı. Gael kadının orgazm olurken de yine aynı iniltileri çıkarıp çıkarmadığını merak etti. İçeride birkaç basamaktan sonra eksantrik motiflerle süslü, Mısır hiyerogliflerini çağrıştıran silüetler ve semboller, bir parmaklıkla son bulan bir giriş odası vardı. Sabahki çiçekler önde duruyordu. Hala kusursuz görünüyorlardı. Gael elinde buketiyle Katz'ı yeniden gözünün önüne getirdi. Bu hikayede çılgınlık sınırlarında dolaşan yoğun bir gizem kokusu vardı. Parmaklık kilitliydi. Audrey yeniden aletlerini çıkardı. Gael bir el feneri almış, perforje parmaklığın arasından tabut odasını görmeye çalışıyordu. ''Işığı bana tut, lanet olsun!'' diye bağırdı Audrey. Gael ışığı kilidin üstüne tuttu. Çok geçmeden bir klik sesi duyuldu, zıvanalar gıcırdamadı ve bu duruma şaşırdı. Geri kalan her şey oraya kadar klişeydi. İlerlediler ve dört ayaklı destekler üzerine yerleştirilmiş üç tabut gördüler. Büyük tabut ortadaydı. Her iki yanında birer küçük tabut vardı. Birbirlerine baktılar. Tabutlar neden bir döşeme taşının altına gömülmemişti? Tabutların tam karşısına dua kürsüsü konmuştu. Birileri gelip içinde hüzünlü bir boşluk hissiyle burada tek başına düşüncelere dalıyor olmalıydı. Kadife yastığındaki diz izleri de bu geçirilen yoğun saatleri doğruluyordu. Gael fenerini fazla titretmemeye çalışıyordu. Yaklaşınca tabutların ahşaptan değil, daha ziyade mat bir malzemeden, cilalanmamış taştan olduğunu fark etti. Bir rafın üstüne siyah renkli üç urna sıralanmıştı. Boyutlarıyla farklı boylardaki bira kupalarını andırıyorlardı, ürpertici. Yine de Gael elini büyük tabutun üstüne koydu. İlk sürpriz, tabut ahşaptandı. Ancak üzerine koyu renk boya sürülmüştü. İkinci sürpriz, kapağı oynuyordu. Kahretsin diye elinde olmadan bağırdı, kapalı değil. Hiç düşünmeden fenerini dişlerinin arasına sıkıştırdı, sonra üst kısmı itti. Tabutun içinde bir ceset vardı ama tamamen gri bandajlarla sarılmıştı. Bu o denli çılgınca görünüyordu ki fenerini gayri ihtiyari eline alarak geriye doğru gitti. Yeniden fenerini cesede doğru tutarken Louvre Müzesi'ndeki gerçek bir mumlayı çağrıştıran cesede uzun uzun baktı. Gözlerine inanamıyordu. Sanki büyümesini engellemek istermişçesine sıkıca sarılıp bağlanmış bir bedeni çağrıştıran, kararmış aynı bandajlar, sıkı sıkı saran sargı bezlerinin altında aynı kabartılar. İki kadın kımıldamadan duruyordu. Karşılaştıkları şeyin acayipliği, mezar odasının lanetli atmosferi, cesedin korkutucu görüntüsü, bunların hepsi iki kadının kanını dondurmuştu. Şaşkınlığın etkisi geçer geçmez Gael'in aklına ilk başta düşündüğü şey geldi. Tabutun içindeki Philip Usseno değildi. Hiç duraksamadan cesedin suratını eliyle yoklamaya başladı. Şakaklarının hizasında bir sargı bandajı hafifçe çözülmüştü. Tuttu ve açmaya başladı. Tabutun diğer tarafında duran Audrey'nin ürkmüş gözlerle kendine baktığını hissediyordu. Ancak ona engel olmak için ne bir şey söylemiş ne de bir harekette bulunmuştu. O da bilmek istiyordu. Gael önce alnı, daha ziyade bandajların temasıyla parlaklaşmış gri bir yüzey, sonra da gözleri açtı. Göz kapakları dikilmiş karanlık iki göz çukuru. Eğildi ve tahmin ettiği şeyi doğruladı. Göz yuvarları çıkarılmıştı. Mumyanın kendisi kadar soğuk bir şekilde suratı açmaya devam etti. Çeneye ulaşınca gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Bu fotoğraftaki adamdı. Philip Usseno yeşile dönmüş ve kuruyup sertleşmiş bir halde burada yatıyordu. Onu kim mumyalamıştı? Katz mı? Eski karısı mı? Aileden başka biri mi? Kafasını kaldırdı ve yukarıdaki tahtanın üstünde duran üç urnaya baktı. Onları gördüğünde içlerinde kül olduğunu düşünmüştü. Aslında organlar vardı. Eski Mısırlılar kanopos denilen vazolara tahnit edilen cesetlerin iç organlarını koyardı. Gael başka ayrıntıları da hatırladı. Ergenlik çağında firavunlar dönemine ilgi duymuştu. Tahnitçilerin ölen kişinin beynini bir çengel yardımıyla burun deliklerinden nasıl boşalttıklarını, içi boşaltılan karnı dövülmüş mirrayla, tarçınla, başka kokulu bitkilerle doldurmadan önce nasıl palmiye şarabıyla yıkadıklarını biliyordu. Geri çekildi. Tahmini doğru çıkmıştı. Tüm bu karmaşa Katz'ın eseriydi. Onu cesetlere sarmadan önce sargılarını zamka batıran eski Mısır'ın tahnitçileri gibi, dik ve uzun kulakları olan siyah köpek başıyla tasvir edilen bir Anubis maskı takmış olarak gülünç bir kılıkla hayal ediyordu. Bunu neden yapmıştı?
Üsseno'yla ilişkisi neydi? Audrey'nin feneriyle alttan aydınlanan iki kadın bakıştı. Tek kelime etmeden anlaştılar. Çocukların tabutlarına bakmadan buradan ayrılmayacaklardı.
25. ayının sonu. Sayfa 267.